Ayrım 50, Son Baba, Mario Puzo, sayfa 485. Gece saat 10'da Zamado Oteli'nin balo salonunun sinemaya ayrılmış olan bölümü iyice dolmuştu. Seyirciler ön montajı yapılmış olan Messalina filmini seyretmek için bekliyorlardı. Öne yumuşak koltuklar dizilmiş ve araya bir telefon yerleştirilmişti. Boş bir koltukta Steve Stallings'in adı vardı. Buraya çelenkler yığılmıştı. Diğer koltuklarda ise Claudia, Dita Tommy, Bobby Bunce ve Johanna, Mello Stewart ve Lisa oturuyorlardı. Skippy Deer hemen telefona sahip çıktı. En son Athena geldi. Sınır altında sayılan teknisyenler ve dublörler ona yaşa diye bağırdılar. Sınır üstü olan oyuncular ve koltuklara oturmuş olan herkes genç kadını alkışladılar ve o tam ortadaki yerine geçerken yanaklarından öptüler. Sonra Skippy Deer telefonu açıp operatöre filmi başlatmasını söyledi. Önce siyah bir fon üzerinde Steve Stallings'a ithaf edilmiştir yazıları çıktı. Seyirciler fazla gürültü etmeden saygıyla alkışladılar. Bobby Bunce'la Skippy Deer bu yazıya itiraz etmişlerse de Dita Tommy onları dinlememişti. Bunce bunun nedenini de Tanrı bilir diye omurdanmıştı. Sonra film başladı. Athena perdede görenleri büyülüyordu. Gerçek hayattakinden daha da seksiydi. Ama sevişme sahnelerinde hiç bayağılığa kaçılmamıştı. Messalina'nın bütün o kadar dertten sonra çok beğenileceği kesindi. Üstelik de şimdi fon müziği ve özel efektler yoktu. Dita Tommy neredeyse sevincinden kendinden geçecekti. Artık sonunda o da para getiren bir yönetmen olmuştu. Mello Stewart, Athena'nın bundan sonraki filmi için kaç para isteyeceğini hesaplıyordu. Pek de mutlu gözükmeyen Bunce da aynı şeyi düşünüyordu. Skippy elde edeceği parayla sonunda kendi jetini alabilecekti. Claudia hepsinden heyecanlıydı. İşte yarattığı eser şimdi ekrandaydı. Orijinal bir senaryoydu ve senarist olarak sadece Claudia'nın adı yazılmıştı. Molly Flanders sayesinde brüt kazanç üzerinden para alacaktı. Tabii Ben Sly senaryoya biraz yardım etmişti ama adı yazılacak kadar değil. Herkes Athena ile Dita Tommy'nin etrafını sararak onları kutladılar. Ama Molly'nin gözü bir dublördeydi. Dublörlerin hepsi de kaçıklı ama sporcuydular. Yatak odalarında da usta. Steve Stallings için gönderilen çelenk yere düşmüştü, ayaklar altında çiğneniyordu. Molly Athena'nın kalabalığın arasından sıyrılarak çelengi alıp koltuğa koyduğunu gördü. İkisi göz göze geldiler ve omuzlarını silktiler. Athena film dünyası işte böyle der gibi utançla hafifçe gülümsedi. Kalabalık balo salonunun diğer tarafına geçti. Küçük bir orkestra çalıyordu ama herkes büfeye koştu. Sonra dans başladı. Molly etrafına öfkeyle bakan dublöre yaklaştı. Bu insanlar en çok böyle partilerde savunmasız olurlardı. Çalışmalarının takdir edilmediğini düşünüyorlardı. En çok da ekranda kasları gevşemiş erkek yıldızın onları yumruklamasına izin verilmesine kızıyorlardı. Oysa gerçek hayatta o hötörofi kolaylıkla öldürebilirlerdi. Molly bütün dublörler gibi diye düşündü. Aşka hazır. Genç adam Molly'yi piste götürdü. Athena partide sadece bir saat kaldı. Kibar bir tavırla övgüleri dinledi. Herkese nazik davrandığının farkındaydı ve bu yüzden kendinden nefret ediyordu. Baş teknisyenle ve yardımcılarıyla dans etti, sonra da bir dublörle, ama adamın saldırgan tavırları yüzünden partiden ayrılmaya karar verdi. Zanado'nun Rolls'u silahlı bir şoför ve iki korumayla onu bekliyordu. Athena villasının önünde Rolls'tan indiği zaman Jimmy Luzzi'nin yandaki binadan çıktığını görünce şaşırdı. Dedektif ona yaklaştı. ''Bu geceki filmde bir içim suydunuz.'' dedi. ''Bu kadar güzel vücutlu bir kadın daha görmedim. Özellikle şu popo gibisini.'' Athena ihtiyatlı bir tavır takındırdı ama buna gerek yoktu. İki koruma arabadan inerek yerlerini almışlardı. Genç kadın tiyatroda oyuncuların yerlerini almaları konusunda deneyimliydi. Korumaların ateş edildiği takdirde yaralanmayacakları bir yerde durduklarını fark etti. Luzzi'nin onlara biraz aşağılarcasına baktığını da. ''Athena, o benim popom değildi.'' dedi, ''ama yine de teşekkür ederim.'' Luzzi birdenbire onun elini tuttu. Şimdiye dek gördüğüm kadınların en güzelisiniz. Neden o sahte oyuncu homolar yerine gerçek bir erkeği denemiyorsunuz?
Athena elini çekti. Ben de oyuncuyum ve hiçbirimiz de sahte değiliz. İyi geceler.
Luzi içeri girip sizinle bir içki içebilir miyim diye sordu.
Yıldız çok üzgünüm diyerek kapının zilini çaldı. Kapıyı o ana dek görmediği bir uşak açtı.
Luzi onunla birlikte içeri girmek için bir adım attı ama Athena hayretle uşağın dışarı çıktığını gördü. Adam onu hızla içeri itti. Üç koruma Luzi ile kapı arasında bir engel oluşturdular. Luzi onları hor görüyle süzdü. Kahretsin, ne oluyor?
Uşak kapının dışında duruyordu hala. Biz Miss Athena'nın korumalarıyız. Gitmeniz gerekiyor.
Dedektif polis kimliğini çıkardı. Kim olduğumu görüyorsunuz. Hepinizi pestilinizi çıkarıncaya kadar döveceğim. Ondan sonra da deliye tıkacağım.
Uşak onun kimliğine bir göz attı. Siz Los Angeles'tansınız. Burada bir yetkiniz yok. Kendi kimliğini çıkardı.
Ben Las Vegas ilçesindenim.
Athena Aquitaine kapının içinde duruyordu. Yeni uşağının dedektif olması onu şaşırtmıştı. Ama artık durumu anlamaya başlıyordu. İşi büyütmeyin diyerek kapıyı adamların yüzüne kapattı.
İki dedektif kimliklerini ceplerine soktular.
Luzi korumalara tek tek sertçe baktı.
Hepinizi hatırlayacağım.
Ama korumalar hiç tepki göstermediler. Luzi döndü. Onun daha önemli işleri vardı. Ondan sonraki iki saat içinde Dante Clericuzio, Cross de Lena'yı villalarına getirecekti. Dante Clericuzio, başında Rönesans şapkasıyla veda partisinde çok eğleniyordu. Stüdyonun mutfak servisi ekibinden bir kız dikkatini çekmişti ama kız ona yüz vermedi. Dublörlerden biriyle ilgileniyordu. Dublör Dante'ye tehdit dolu tavırlarla bakmaya başlamıştı.
Dante çok şanslısın diye düşündü çünkü bu akşam işim var.
Saatine bir göz attı.
Belki bizim Jim Athena'yı ele geçirmeyi başardı diye aklından geçirdi.
Ona söz verilmesine rağmen Tiffany ortalarda yoktu.
Dante işe yarım saat erken başlamaya karar verdi. Cross'un özel numarasını çevirdi.
Telefona kuzeni cevap verdi.
Dante seni hemen görmem gerekiyor dedi. Şimdi balo salonundayım, parti harika.
Cross iyi ya diye cevap verdi. Yukarı gel.
Dante hayır dedi. Emir aldım. Telefonla da konuşmayacağız. Senin dairende de aşağıya gel.
Bir sessizlik oldu sonra Cross geliyorum diye cevap verdi. Dante kuzeninin balo salonundan geçtiğini görebilmek için uygun bir yer seçti. Cross'un etrafında koruma yokmuş gibiydi. Dante şapkasını kafasına yerleştirerek çocukluklarını düşündü. Onu korkutan tek çocuk Cross'tu. Dante bu korkusu yüzünden kuzeniyle sık sık boğuşmuştu. Ama Cross'un görünüşü her zaman hoşuna gitmiş ve çoğu zaman onda haset uyandırmıştı. Kuzeninin güven dolu tavırlarını da kıskanmıştı ne yazık ki. Dante Pippi'yi öldürdüğü an Cross'un sağ bırakamayacağını anlamıştı.
Tabii şimdi bu cinayetten sonra Don'un karşısına çıkması gerekecekti ama Dante büyük babasının onu çok sevdiğinden kesinlikle emindi. Yaşlı adam bu sevgisini ona her zaman göstermişti. Belki Don bu olaydan hoşlanmayacaktı ama sevgili torununu cezalandırmak için o korkunç gücünden hiçbir zaman yararlanmayacaktı.
Cross Dante'nin karşısında oturdu. Şimdi sıra onu Luzi'nin beklediği villaya götürmekteydi. Her şey çok kolay olacaktı. Cross'u tabancayla öldürecekti. Sonra Luzi ile cesedi çöle götürüp gömeceklerdi. Pippi de Lena her zaman fazla karmaşık planlardan kaçınmasını söyler, ona nutuk çekerdi. Cesedi götürmek için arabayı villanın arkasına çoktan park etmişlerdi.
Cross ne var diye sordu.
Şüphelenmiş gibi bir hali yoktu.
Yeni şapkan çok güzel diyerek gülümsedi.
Dante onun gülümsemesini hep kıskanmıştı. Cross onun kafasından geçenleri okuyormuş gibi gülümserdi. Dante kuzenini kolundan tutarak dışarı çıkardı. Zanado oteline 10 milyon dolara mal olan renkli dev tabelanın çakıp sönen mavi, kırmızı ve mor ışıkları onları aydınlattı. Ama çöl ayının parlak ışıkları renkleri soluklaştırıyordu. Dante Cross'a Giorgio buraya uçtu diye fısıldadı. Şimdi villanda. Çok gizli bir iş söz konusu. Giorgio seni hemen görmek istiyor. Bu yüzden telefonda sana bir şey söyleyemedim.
Cross'un yüzünde beliren endişeli ifade Dante'nin pek hoşuna gitti.
Giorgio sana hiçbir şey söylememi tembih etti ama çok öfkeliydi. galiba babanla ilgili bir şey öğrendi.
Cross bu sözler üzerine kuzenine ciddi bir tavırla baktı hoşnutsuzca. İyi ya dedi, haydi gidelim öyleyse. Dante'yi otelin bahçesinden geçirerek villalara götürdü. Villaların bulunduğu alanın kapısında bekleyen dört nöbetçi Cross'u tanıdılar ve Dante ile içeri girebileceğini belirtmek için ellerini salladılar. Dante kapıyı abartmalı hareketlerle açarak Rönesans şapkasını çıkardı.
''Önden buyur.'' sinsice gülüyordu. Şimdi onda yaramaz bir çocuk hali vardı. Cross içeri girdi.
Lucy, Athena'nın korumalarından uzaklaşarak kendi villasına dönerken müthiş bir öfke duyuyordu. Ama beyninin bir bölümü durumu inceliyor ve uyarı zilleri çalıyordu. ''O kadar korumanın burada işi ne?''
''Ama kahretsin, kadın bir film yıldızı. Boz Kehanat'ın yaptıkları da ödünü patlatmış olmalı.''
Anahtarla kapıyı açarak villaya girdi. Ortalıkta kimseler yoktu. Herkes partideydi anlaşılan. Cross'u karşılamak için hazırlık yapacaktı. Ama daha bir saatten fazla zamanı vardı. Bavulunu açtı. Glock'u orada duruyordu. Yağları silinmiş, pırıl pırıldı. Şarjörleri koydu. Gizli bir gözü olan diğer bavulunu da açtı. Şarjörü silaha taktı. Omzuna silah kılıfını geçirerek tabancasını içine soktu. Artık hazırdı. Hiç de sinirli ve endişeli olmadığını fark etti. Zaten böyle durumlarda sinirleri hiçbir zaman gerilmezdi. Bu yüzden de iyi bir polis olabilmişti. Yatak odasından çıkıp mutfağa gitti. Bu villada amma çok koridor vardı. Buzdolabından ithal malı bira ve bir tepsi kanepeyi aldı. Kanepelerden birini dişlerinin arasında ezdi. Havyarlıydı, zevkle hafifçe içini çekti. Şimdiye dek hiç böyle nefis bir şey tatmamıştı. İşte hayat buna denir. Ben de bundan sonra ömrümün sonuna kadar böyle yaşayacağım. Havyar, dansöz kızlar, belki ileride bir gün Athena. Bu akşam sadece işimi yapmam gerekiyor. Bira ve tepsiyle büyük oturma odasına gitti. İlk gördüğü şey onu şaşırttı. Yere ve eşyaların üzerine beyaz plastik örtüler serilmişti. Oda sanki hayaletlere aitmiş gibi beyazımsı bir ışıkla dolmuştu. Dedektif sonra plastik kaplı bir koltukta oturan adamı fark etti. Adam ince bir sigar içiyordu ve elinde de şeftali likörü dolu bir kadeh vardı.
Lucy kahretsin diye düşündü, bu da nesi? Birayla tepsiyi sigara masasına bırakarak Leah Watsy'ye baktı. ''Ben de seni arıyordum.''
Sicilyalı sigarını tüttürerek içkisinden bir yudum aldı. ''Eh işte beni buldun.''
Ayağa kalktı. ''Artık beni yine tokatlayabilirsin.''
Lucy deneyimli bir adamdı. Bu nedenle dikkat kesildi. Her şeyi bir araya getirmeye başlamıştı. Villadaki diğer dairelerin boş olmasının nedenini merak etmişti. Bu durum garip gelmişti ona. Ceketinin düğmelerini açarak Watsy'ye gülümsedi. Bu sefer tokatla yetinmeyeceğim diye düşünüyordu. Dante Cross'u bir saat sonra getirecek. Ben de onu beklerken bir şeyler yapabilirim. Silahlıydı artık ve Sicilyalıyla teke tek oldukları için de hiç korkmuyordu. Sonra birdenbire odaya birileri doluştu. Adamlar mutfaktan, antreden, video televizyon odasından içeriye süzüldüler. Hepsi de Jim Lucy'den daha iri yarıydı ama sadece ikisi tabancalarını çekmişlerdi.
Lucy onlara ''Benim polis olduğumu biliyor musunuz?'' dedi.
Watsy onu yatıştırmak ister gibi ''Bunu hepimiz biliyoruz.'' diye cevap verdi. Lucy'ye iyice sokuldu. Aynı anda iki adam silahlarını dedektifin sırtına dayadılar. Sicilyalı elini Lucy'nin ceketinin cebine soktu. Elini çektiği zaman Glock parmaklarının arasındaydı. Silahı adamlardan birine verdi, sonra da çabucak dedektifin üzerine aradı.
''Her zaman soracağım pek çok soru oluyordu. İşte şimdi karşındayım, sor bakalım.''
Lucy hala gerçek bir korku duymuyordu. Onu Dante'nin o anda yanında Cross'la gelmesi olasılığı endişelendiriyordu yalnızca. Onun gibi pek çok tehlike atlatmış şanslı bir insanın sonunda yenilebileceğine inanamıyordu.
''Lucy Scanlet denilen o adamı senin öldürdüğünü biliyorum.'' dedi. ''Ve seni er geç o suç yüzünden tutuklayacağım.''
Watsy bunun er olması gerekiyor diyerek güldü. ''Bu işin geçi yok. Evet haklısın, onu ben öldürdüm. Artık mutlu mutlu ölebilirsin.'' Lucy hala birinin bir polisi soğukkanlılıkla öldürebileceğine inanamıyordu. Evet, uyuşturucu satıcıları kurşunlarına karşılık verebilirlerdi. Evet, deli bir zenci rozetini gösterdiğin için ona ateş edebilirdi. Kaçmaya çalışan balka soyguncuları da öyle.
Ama mafyadan bir herif bir polisi öldürme cesaretini gösteremezdi. Yoksa baskı çok fazla olurdu.
Lucy Watts'i itmek ve duruma hakim olmak için elini uzattı ama sonra şok geçirdi. Birdenbire kurşunlar karnında bir çizgi çizdiler. Bacakları titredi, dizlerinin üzerine yığılırken bir şey kafasına çarptı. Kulağı alev alev yanmaya başladı, hiçbir şey işitemiyordu. Dizüstü çöktü, halı ona koskocaman bir yastıkmış gibi geldi. Başını kaldırdı. Leah Watts'i tepesine dikilmişti ve elinde ipek bir kordon vardı. Leah Watts'i cesetleri koyacağı torbaları dikmek için iki gün uğraşmıştı. Onları kullanmak zorundaydı. Torbalar koyu kahverengi branda bezinden yapılmıştı. Ağızları büzülüyordu. Her iki torbaya da iri yarı adamlar sığabilirdi. Çuvallardan kan sızması ihtimali de yoktu. İpi çekip ağzını büzdükten sonra torbayı omzuna vurabilirdin. Askerlerin sırt çantaları gibi. Lucy kanepede duran çuvalları fark etmemişti. Adamlar ölüyü bunlardan birine soktular. Watts'i de ipi iyice çekti. Çuvalı kanepeye dayalı bıraktı. Sonra adamlarına emirler verdi. Villanın etrafını saracaklar ama kendisi onları çağırıncaya kadar hiç gözükmeyeceklerdi. Adamlar ondan sonra ne yapacaklarını biliyorlardı. Cross'la kuzeni bahçeden ağır ağır Dante'nin villasına doğru gittiler. Gece havası boğucuydu. Gündüz güneşin kavurduğu çölden etrafı fırını andıran bir sıcaklık yayılıyordu. İkisi de terliyorlardı. Dante Cross'un pantolon yakası açık bir gömlek ve ceket giymiş olduğunu fark etti. Ceketin önü ilikliydi. Cross'un silahı olabilirdi. Yeşil bayrakları hafifçe dalgalanan yedi villa çöl ayının ışıklarında bir başka yüzyıldan kalmış binalara benziyordu. Dante Cross'un kolunu tuttu. Şuraya bak, ne güzel değil mi? Filmlerde oynayan o güzelim karıyla ilişkin olduğunu duydum. Seni kutlarım. Ondan bıktığın zaman bana haber ver. Cross dostça bir tavırla olur diye yanıtladı. O senden de şapkandan da hoşlanmış. Dante şapkasını çıkararak heyecanla baktı. Herkes şapkalarımdan hoşlanıyor. Sahi gerçekten benden hoşlandığını söyledi mi? Onu büyülemişsin. Dante düşünceli düşünceli, büyü demek dedi, işte klas bir söz. Bir an Lucy'nin Athena'yı bir içki içmek bahanesiyle villaya atıp atmadığını düşündü. İşte bu paslaya sürülen krema sayılırdı. Cross'un aklını karıştırdığı için seviniyordu. Kuzeninin sesinde hafif bir öfke olduğunu fark etmişti. Villanın kapısına gelmişlerdi, galiba etrafta hiç koruma yoktu. Dante zili çaldı, bekledi, tekrar çaldı. İçeriden ses çıkmayınca anahtarını çıkarıp kapıyı açtı. Lucy'nin dairesine girdiler. Dante, belki Lucy şu anda Athena ile yatıyor diye düşünüyordu. Kahretsin, operasyon böyle olur mu? Ama onun yerinde ben olsaydım aynı şeyi yapardım. Dante Cross'u oturma odasına soktu. Sonra her şeyin üzerine saydam plastik örtüler serilmiş olduğunu fark ederek şaşırdı. Kanepeye koskocaman kahverengi bir torba dayanmıştı. Yanında boş bir torba daha duruyordu. Onun üzerinde de plastik vardı. Dante tanrım diye bağırdı. Neler oluyor? Bunlar da nesi? Cross'a bakmak için döndü. Kuzeninin elinde küçük bir tabanca vardı. Onları eşyaların kanlanmaması için serdik dedi. Sana şunu söylemem gerekiyor. Şapkalarını hiçbir zaman şirin bulmadım ve babamı bir hırsızın öldürdüğüne de asla inanmadım. Dante kendi kendine Lucy nerede diye soruyordu. Sonra dedektifin adını seslendi. O arada da öyle küçük çapta bir silahın kendisini durduramayacağını düşünüyordu. Cross ekledi. Sen her zaman bir santa diyordun. Bütün yaşamın boyunca. Dante hedefi daraltmak için yan dönerek kuzenine saldırdı. Bu stratejisi işe yaradı ve kurşun omzuna girdi. Dante kısa bir an sevinç duydu. Bu savaşı kazanacaktı. Ama sonra kurşun patlayarak kolunun yarısını kopardı. O zaman hiç umut olmadığını anladı. Sonra Cross'u gerçekten şaşırtan bir şey yaptı. Sağlam koluyla yere serilmiş olan plastiği çekmeye başladı. Kucağında plastik, kanlar içinde sendeleyerek Cross'tan uzaklaşmaya çalıştı. Sonra plastiği gümüş bir kalkanmış gibi kaldırdı. Cross öne doğru bir adım attı. Plastiğin gerisinden dikkatle nişan alıp tetiği tekrar çekti. Kurşunlar patladı ve Dante'nin suratı hemen hemen kızıla boyanmış küçük plastik parçalarıyla kaplandı. Cross tekrar ateş edince Dante'nin sol bacak üstü vücudundan ayrıldı. Dante yere yığıldı. Şimdi yerdeki beyaz halıda iç içe kırmızı halkalar vardı.
Cross kuzeninin yanında diz çöktü. Dante'nin başına plastiği sararak silahını tekrar ateşledi. Genç adamın başındaki Rönesans şapkası yukarıya doğru kalktı ama yere düşmedi. Cross onun şapkasını klips gibi bir şeyle saçlarına tutturmuş olduğunu anladı. Başlık şimdi Dante'nin parçalanmış olan kafatasının üzerinde duruyordu. Cross ayağa kalkarak tabancasını belinin arkasındaki kılıfa soktu. Aynı anda Vatsi odaya girdi. Cross'la Sicilyalı birbirlerine baktılar. Vatsi tamam dedi. Gidip banyoda yıkan sonra da otele dön. Arkandakileri ortadan kaldır. Ben tabancanı temizlerim.
Cross ya eşyalar dağılı diye sordu.
Sicilyalı ben hepsiyle ilgilenirim dedi. Yıkan ve o partiye de git.
Cross çıktıktan sonra Vatsi mermer üstlü masada duran bir sigara aldı. Üzerinde kan lekeleri olup olmadığına baktı, yoktu. Ama kanepeyle yer kan gölüne dönüşmüştü. O an olmuştu. Sicilyalı Dante'nin ölüsünü plastiğe sardı ve adamlarından ikisinin yardımıyla cesedi boş çuvala soktu. Bu iş bitince ipi çekerek torbanın ağzını büzdü. O ve adamları önce Luzi'nin konduğu çuvalı villanın garajına götürerek kamyonete attılar. İkinci seferde Dante'nin cesedini getirdiler. Lia Vatsi kamyonette bazı değişiklikler yapmıştı. Şimdi çift zemini vardı. Sicilyalı ile adamları çuvalları iki aradaki yere tıktılar. Sonra üst zeminin parçalarını birbirleriyle birleştirdiler. Bir usta olan Sicilyalı her şeyi hazırlamış, gerekli önlemleri de almıştı. Kamyonette iki teneke benzin vardı. Lia Vatsi onları kendisi villaya götürdü. Yere ve eşyaların üzerine benzin döktü. Fünyeyi 5 dakika sonra yanacak biçimde ayarladı. Sonra kamyonete binip uzaklardaki Los Angeles'a doğru yola çıktı. Önündeki ve arkasındaki arabalarda kendi adamları vardı. Lia Vatsi kamyoneti rıhtımda onları bekleyen yatın önünde durdururken sabah oluyordu. Sicilyalı iki çuvalı yata taşıttı. Sonra tekne yola çıktı. Yat iyice açıldı. Öyle olurken cesetlerin bulunduğu demir kafes ağır ağır okyanusa daldı. Son aşağı Rabbani de uygulanmıştı.
50. ayrımın sonu. Sayfa 495.